Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Medcezir, yazarı Elif Şafak, türü roman, yayınevi Doğan Kitap, baskı sayısı ve tarihi 12. baskı Nisan 2010, ISBN nosu 978-605-111-602-0. Bu kitap 274 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Kitabın arka yüzü. Bir gün bir bilge kendi türleriyle uçmayı reddeden iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında. Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın nasıl olup da kendi aileleriyle ait oldukları yerlerde yaşamak istemediklerini, nasıl olup da bir yabancıyı kendi kardeşlerine yeğlediklerini. Biri karga, biri leylek. O kadar farklıdır ki kuşlar ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerini. Türdeşleriyle değil de birbirleriyle uçmayı yeğlediklerini. Öyle ya, karga dediğin kargalarla uçmalıdır. Leylek dediğinse leyleklerle. Yaklaşır ve merakla inceler kuşları. Ta ki her ikisinin de topal olduğunu keşfedinceye kadar. O zaman anlar ki, birlikte kaçar, birlikte uçar, beraber yaşamaları beklenenlerin yanında tutunamayanlar. Medcezir başlığı altında yazılarını toplamış Elif Şafak. Dergilerde, gazetelerde yayınlanmış yazılar. Tarihsiz, çoğu kez de tarifsiz. Kendi de benzettiği kökleri havada tuba ağacı gibi metinler. Böyle de olması gerek. Metin tek başına boşlukta duruyorsa duruyordur zaten. Durmuyorsa hiç durmasın zaten. Tarihsiz durabiliyorsa tarif edebilir kendini metin. Ece Temel Kur'an. Elif Şafak'ı yalnız romanlarından tanıyanlara, kafalarındaki fotoğrafın eksik karelerini tamamlamak için Medcezir'deki yazıları okumalarını salık veririm. Burada kanlı, canlı, öfkesiyle, inadıyla, kırılganlığıyla, tutkularıyla, velhasıl renginin bütün tonlarıyla Elif Şafak var. Ali Çolak. Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Mannheim ve Arizona'da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları bölümünde, doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı. İlk romanı Pinhan'la 1998 Mevlana Büyük Ödülünü aldı. Bunu Şehrin Aynaları 1999 ve Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazandı Mahrem İzledi 2000. Ardından her ikisi çok satan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Big Palace 2002 ve İngilizce kaleme aldığı Araf 2004 yayımlandı. Medcezir'de 2005 kadınlık, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat konulu yazılarını topladı. 2006'da senenin en çok kitabı olan Baba ve Piç yayımlandı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk otobiyografik kitabı Siyah Süt'ü yazdı. Doğan Kitapçılık tarafından 2009 Mart'ında yayınlanan Aşk, Türk yayıncılık dünyasında önemli bir rekora imza atarak en kısa sürede en çok satan roman oldu. Tüm eserlerinden seçkiler niteliğinde olan Kağıt Elva, Aralık 2009'da yine Doğan Kitapçılık tarafından yayınlandı. Eserleri 20'den fazla dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları, dünyanın en önemli yayın evlerinden Farrar, Straz & Groves, Viking ve Penguin tarafından yayımlanmaktadır. Medcezir, Elif Şafak. Yazı yazı silmek üzere. Mahalle evlerinin tek düze bahçelerini sıkıntıdan kıpkırmızı kesilmiş elmaların üzerine okunmuş gül dikenleri saplardı anneannem. Bana gelince işin okunma kısmından ziyade yazma kısmıyla alakadar olmaya başlamıştım o günlerde. 6 yaşındaydım. Güzel günlüklerim vardı ve bir de asla günlüklerim kadar güzel olmayan günlerim. Günlükler ayna keş birinci tekil şahısların vakanüvisleriydi. Bir günlük kişinin kendisini hayatın merkezine zannetmesini sağlıyor. Ballandıra ballandıra, sündüre sündüre ben diyebilmeyi mümkün kılıyordu. Oysa kendime değil, tamamen başkalarına dairdi o dönemlerde tüm karaladıklarım, kendinden alabildiğine emin bir halde, hele hele tannazane bir biçimde ben diyebilmek. Yalnızlığı kendi seçimleri gibi algılayanlara mahsus bir ayrıcalıktır. Bense o hodbin perdeden gürleyemeyecek kadar seçeneksizdim. Muhtemelen ve bir o kadar korkularla kuşatılmış. Önümde başka türlü bir seçeneğim olsaydı o vakitler, sanmam ki seçerdim yalnızlığı. Bu yüzden işte mahremiyete itina göstermeyen kalabalıkların boğuculuğundan kaçarak kendine ait bir odaya çekilmek biçimde tezahür etmedi bende yazma isteği. Tam tersine üstüme üstüme sırlanmış, kapanmış kapılarda firarperest aralıklar açabilme arzusuyla başladım yazmaya. Böylelikle günlerimin nasıl geçtiğini değil, aynı zaman diliminde bir öte yerde ismini işitmediğim, cismine tanıklık etmediğim insanlar arasında günlerin nasıl geçtiğini hayal ediyorsam onu yazıyordum günlüklerime. Hayali hakiki diğerlerini sergiledikçe kendimdeki uyumsuzluğu saklayabildiğimi sanıyordum. Belki Tanrı'nın, belki insanların gözünden, belki de salt kendiminkinden. Çocukluğumun sırlarından biri anneannemin büyücü olduğuna dair inancımdı. O büyücüydü, ben de büyüperest. Sihirlerinden kurtulmaya ahdetmiş envai çeşit insan gelirdi gündüzleri. Anneannemin karşısına geçip uzatırlardı ellerini. O zaman ben girerdim devreye. Tek tek tüm sihirlerin etrafına keçeli kalemle birer halka çizmem icap ederdi. Görevimi tamamladığımda ufacık daireler dönerdi gelen hastaların ellerinde. Böyle daha güzel olduklarını düşünür, fikrimi kendime saklardım. Bir zaman sonra sihirler geçer, çizdiğim çemberler kalırdı geride. Vaktiyle neyin etrafında döndüklerini unutmuş işleri boş halkacıklar. Ardından onlar da kaybolurdu birer ikişer. Hiçbir şey sabit değildi. Elmalar çürür, sihirler iyileşir, çemberler silinir, günlükler dolar, her şey sürekli parçalanır, parçalar yeniden birleşmek için kıvranırdı durmadan. Ben yazmaya çocukluğumu tam olarak hangi dönemecinde başladım, kestiremiyorum ama böyle bir ruh halinden demir aldığımı biliyorum. Boşlukta yüzerken çarpışan parçacıklara tutunarak, onlardan biri olduğumu bildiğim ve buna tahammül edemediğim için yazıyordum. Çünkü muhtemelen uydurduklarım çok daha yaşanılsaydı yaşadıklarımdan. Kıyısız bir denizde pusulasız yüzüyordum. Yaşıtsız, arkadaşsız, kardeşsiz ve babasız. Ait değil, emanet olduğumun farkındaydım. Anneanneleri tarafından büyütülen çocuklar emanet olma duygusunu kirli bir mendil gibi taşırlar ceplerinde. Bir gün gelecek, alıp götürecektir onları ya anneleri ya da babaları. Gelmezler ise şayet emanet olarak kalmayı sürdüreceklerdir bu alemde. Bu da demektir ki ben aslında hep şimdilik buradaydım. Aradan yıllar geçse de şimdilik duygusundan kurtulmayı hiç başaramadım. Anneannemin esirgeyen kainatı ile babaannemin intikamcı dindarlığı arasında gidip gelirken, şu dünyada birden fazla dünya ve aynı Tanrı'nın ikiden çok çehresi olduğunu keşfettim oldukça küçük yaşta. Varoluşun sarkacı altında uzanan boşluğun iştahından korkarak gidip gelirken, durmamacasına günlükler de benimle dolaştı, şehir şehir. Asıl olan geçicilikti, kalıcılık değil. Ölümün duygusu ya da korkusu değil, katreleriydi serpilen o soluduğum içime çekip dışıma verdiğim havaya. Ben bu yüzden hiçbir zaman hayattan öteleyemedim ölümü. Ne hayattan ne de yazdıklarımdan. Tuhaf olan, ana ve geçicilik fikrini böylesine bağlıyken bir edebi tür olarak zamana ve kalıcılık idealine en yakın sularda salınan romanı seçmemdi. Bunun cevabını bilmiyorum. 11 yaşıma geldiğimde bu sefer çok daha büyük salınma bir kez daha savruldu Sarkaç. Annemle beraber yurt dışına çıktım. Artık Madrid'de geçmişleri geçmişime zerre benzemeyen ehli sırça burjuva çocukların okuduğu bir İngiliz kolejindeydim. Sadece huzursuz değildim artık, uyumsuzdum bir de. Dışladıkça dışlandım. Dışa kapılarımı kapadım. Yazmak gene bir firarperestlik özünde ama artık dışarıya değil, içeriye kaçıyordum. Kendime. Ne var ki artık bu aşamada kendimi bildiğim varlık öylesine parçalıydı ki, kendimi anlattığımı sanırken başkalarıma anlatıyordum. Günlük tutmayı bırakıp öykü yazmaya geçtiğimde bu döneme rastlar, bir de şiirler. Ne var ki artık Türkçe yazmıyordum. Farklı farklı dillerin kendilerine has armonileri vardı, bir de renkleri. Kelimeleri birincil anlamlarıyla değil, sesleri ve renkleriyle algılıyordum. Sokaklarda İspanyolca derslerde İngilizce konuşuyor, Fransızca ve Latinceden sınavlara giriyor ve uzaktan eski bir tanıdığa buruk bir özlemle el sallar gibi bakıyordum. Gündelik yaşamına hızla çıkıp giden ana dilimi. Yıllar yıllar sonra okurlar, eleştirmenler Türkçemin farkına dikkat çekip yetkinliğini övdüklerini buruk bir kıvanç duyuyorum içimde. Belki de ana dilim ile ben yek diğerine en çok ihtiyaç duyduğumuz kavşakta ayrı kalmamızın kefaretini ödetmek ve ödeyebilmek için şimdi böyle sıkı kenetleniyoruz birbirimize. Hayatımda süreklilik kazanan tek şey yazıydı artık. Mekanlar, kültürler, insanlar, ömürler peyderpey değiştikçe ve değişse de yazı benimleydi. Yazdıklarımı kendime saklıyordum. Başkalarıyla paylaşmak istemediğimden değil, paylaşacak pek kimse olmadığından. Ancak katışıksız bir yalnızlıktan geçenler ister yazdıklarını paylaşmayı. Günlükler defterlere, defterler dosyalara, dosyalar kitaplara dönüştü zamanla. Türkiye'ye döndükten sonra öyküler yerlerini romanlara bıraktı peyderpey. Çocukluğumdan beri sevdim yazmayı. Kendimden bir parça bildim. Yazdım çünkü yalnız ve kıyısızdım. Buruk ve huzursuz. Yazarlık bana bunların aksini vaat ediyor olabilir ama vaatleri gerçekleşmese de gene yazardım, gene yazarım. Yazarlığa gelince onun fikri de sevdası da çok çok arkadan geldi. Hem geriden hem kendiliğinden. Sihirlerin etrafını halkalar çizilirdi ya keçeli kalemlerle. Bir şeyi ortadan kaldırmanın yolunun etrafını kuşatmaktan geçtiğini böyle öğrendim. O gün bugündür bir Yezidi kadar ürkerim etrafıma çıkışsız çemberler çizilmesinden. Edebiyatı benlik ve bellek kuşatmalarındaki gedik olduğu için sevdim. Yolların kendine döndüğü dönemeçlerde buralardan öteye yollar açtığı için. Edebiyatçılığın kendisi başlı başına bir kuşatmaya dönüştüğünde de benzer gedikler açmaktan yanayım yazarlık çemberinde. Bir esriklik olarak yazı başlangıçta müsemmadır. Çocukluğun karanlıklarında salınır geceleri. Bir meslek olarak yazarlık ise sonlara ve sonuçlara müpteladır. Yaşlının parlak ışıklarına çevirir gözlerini. Geçmişin bir türlü geçip gidemeyişiyle yoğunlaştığında olsa gerek içine kapanıktır yazı. Geleceğin bir an önce gelmesi için didindiğinden olsa gerek dışa dönük ve yayılmacıdır yazarlık. Başlangıçta yazı vardı benim hayatımda. Başlangıcın kayıplarını azaltabilmemi de peşim sıra sürükleyişimde yazıya borçluyum. Yazarlık idealinden ziyade yazının bitevi eline tutkunum. Ne sonlarla avunmak ne de başlangıçları unutmak. Önü yoktan, sonu boktan. Bu seren camda niyeti hilkatı bulmak için içip içip ayrılmıştı Neyzen Tevfik. Cinneti hakikati okumak için yazmak isterim ben de. Yaza yaza silmek üzere. İstanbul. Eşiklere basarsan şayet. Dört bir yanı sinsice kaplayan buhar perdesinin içinde ayağım kaymadan ilerlemeyi başararak en nihayetinde kapının yanında alıyorum soluğu. Ama kapı ağır ve demirden. Öylesine canlı ki sanki etten ve kemikten. Kapı kapalı. Bağır gücümle asılıp tokmağına kendime doğru çekiyorum heyula kanadını. Açılmasa da tas tamam aralanıyor işte az biraz. Olsun zaten bu kadarı yeter. Usulca uzatıyorum 6 yaşın başını o aralıktan. Rahat bir soluk alıyorum. Ne olur ne olmaz. Sağlama alabilmek için aralığı bir de gümüş tas koyuyorum kapının arasına. Tas ayaklarımın altında, ayaklarım da eşikte dursun ki bu devasa kapı henüz işlenmemiş günahlara, biçilmiş bir ceza gibi haksızca kapanmasın bir daha üstüme üstüme. Burnum dışarıda, gövdem içeride özgürlüğü soluyorum. Gümüş renginde, gümüş ışıltısının adına özgürlük denilen o canım cevher doluyor içim o incecik aralıktan bile. Oysa eşiklere basma diyor anneanne. Binalar insanlara, eşikler cinlere bahşedilmiş bu alemde. Ama şimdi ben bilmezden gelerek öğrendiklerimi afiyetle kulak ardı edeceğim bu gizemli nasihat. Şimdi tek istediğim nefes alabilmek. Ötesinde yok gözüm. Kaçmak da mümkün buradan elbette ama benim istediğim kaçmak değil ki. Ne varmayı arzuladığım bir öte diyar, ne bir yerlerde bıraktığım kayıp bir cennetim var. Sadece çıkmak istiyorum. Çıkmak da değil, çıkabilmek. Ben o ihtimali seviyorum. Seçeneğim olmasın, kapının aralık kalmasın. Durmuşum bir eşikte, ne bir adım geri, ne bir adım ileri. Uzatmışım kafamı aralıktan dışarı, sırtımı dönmüşüm o cehennem sıcağına. Mutlu, mesut, çoluk, çocuk, soluklanıyorum serinlikten. Ötesi gerisi ne gam, ta ki bir kadın sesi gürleyinceye kadar arkamdan. Evladım, kapasana şu kapıyı, dondurdun vallahi hepimizi. Ayol, kimin çocuğu bu? Alın şu çocuğu oradan. Buz gibi oldu hamamın içi. Bu ara içinden çıkıveriyor yüz yuvarlak, çırılçıplak kadın gövdeleri. Her biri bembeyaz, çırtkanca beyaz. Daha ne olup bittiğini anlayamadan derdest edilip uzaklaştırılıyorum cinlerin eşiğinden. Kapı bir kez daha kapanıyor ardımdan. Çocukluğumun kabusuydu kadınlar hamamı. Kabus dediysem lafın geliş değil, okurun merakını çimdiklemek niyetiyse değil. Yani kabus dediysem öyle böyle değil. Ben 4 ile 6 yaş arası ne vakit sürüklendiysem o meşhum mekana, öldüm ve dirildim, dirildim ve öldüm orada. Ölümden ziyade ölümsüzlüktü aslında beni böylesine korkutan. Sonsuza kadar kapalı kalmak orada, ebedi tekerrüre hapsolmak, henüz Nietzsche ile tanışmamış olsam da. Ben o son beyazlığın nedense hep bir tatlıyı ve nedense ekseriyat tarçınlı muhallebi çağrıştıran mermer oturakların kubbede katlanarak yankılanan seslerin, derimi pütür pütür kaldıran dayanılmaz sıcağın, kılsız arsız kadın çıplaklığının ve ardı arkası kesilmeyen su damlacıklarının arasında ölümsüzlüğe mahkum edilmekten korkuyordum ölesiye. Ya arkamdan kapanırsa hamamın kapısı ve açılmazsa bir daha asla, ya çıkamazsam buradan. Ha gayret, kimse fark etmeden kaymamaya gayret ederek adım adım gümüş tas koltuğumun altında yeniden bir sefer kapıya doğru. Yeter ki aralık kalsın azıcık. Yeter ki çıkabileyim, olur da çıkmak istersem şayet. Sonuçta nice kadın hayli kızdırmayı başarmış olmalıyım ki bizimkiler de vazgeçmek durumunda kaldılar beni kadınlar hamamına götürmekten. O gün bugündür bir Yezidi kadar ürkerim etrafıma çıkışsız çemberler çizilmesinden. Edebiyatı benlik ve bellek kuşatmalarını yedikleri için sevdim en çok. Yolların kendine çıktığı dönemeçlerde insanı azar azar usul usul kurutarak öldüren tekerrürlerde dehlizler kazdığı için. Edebiyatçılığın kendisi baş başına bir kuşatmaya dönüştüğünde de benzer gedikler açmaktan yanayım yazarlık çemberinde. Yeter ki bir çıkış kapısı olsun yakınımda bir yerlerde. Cinler mi? Zamanla öğrendim ki hakkı varmış anneannemin. Hakikaten eşikte yaşarmış cin taifesi. Doğru, doğru ama eksik. Binalar insanlara ve beşeri alışkanlıklara, eşikler cinlere ve Ali Cengiz oyunlarına, çıkışlar ise gümüş taslara mekan imiş bu alemde. Bu yüzden, işte salt bu yüzden adına yaratıcılık yahut esriklik veya hayal gücü denilen o dipsiz, hudutsuz derya ve binalarda, mümkünle de kapalı kapılar ardında, özgürlük çıkış kapılarının gümüşü aralığında İstanbul. Evham Hanım. Evinin kalesi yabancı düşmanı bellemiş konuşkanlı konuşkan, hani neredeyse çenesi düşük bir kız kurusudur Evham Hanım. Sesi o kadar pestir ki sanırsınız 40 yıllık sigara tiryakisi. Yaşını ne o bilir ne de onu yakından tanıyan eş, dost, akraba. Evham Hanım'ın penceresi bir hudut boyutudur. Dışarı içeriden, yabancıyı tanıdıktan, geçmişi şimdiden, bilineni bilinmeyenden katı surette ayırmak için çekilmiş yırtık pırtık bir perde asılıdır pencerede, boydan boya. Perdenin arkasından bir çift çipil göz korkuyla bakar dünyaya. Evham Hanım'ın gözleridir bunlar. Kışkırtmamak için uğraşır daima, öyle ya. Ya o gözlerini kırpıştırırken yıkılırsa dünya? Nasıl hazırlıklı olacak? Nasıl koruyacak kendini? Gözleri sulanır da sulanır dimdik bakmaktan, dayanamaz bu sefer üst üste kırpıştırır. Sonra bir kuruntu, bir sıkıntı. Ya o gözlerini kapatını, yani tam da o esnada bir kötülük sızdıysa evine dışarıdan? Ya dünya yıkıldıysa bu zaman zarfında? Hop oturur hop kalkar. Volta üstüne volta atar. Bitap düşünce uyuyakalır. Ama uykusunda dahi kendini evhamlanırken görür evhamını. Yazık, yalnız kalmasın diye boğucu ıssızlığında ara sıra ziyaretine giderim. Kapısını çalar beklerim. Öyle herkese açmam. Sadece tanıdıklarını. Çok sürmez aralanır kapı, buyur edilirim. İçerisi küf ve limon kolonyası ve bir de un kurabiyesi kokar. Buram buram. Muhteşem bir evcimenliği vardır Evham Hanım'ın. Çok da iyi bir aşçıdır. Tek sorun evinden dışarı hiç mi hiç çıkmadığı için bir parça küf kokar üstü başı ve tüm ikramları. Kokular, içre kokular arasında karşılıklı oturup bakışır senelerdir. Anlatır da anlatır. Dinlerim de dinlerim. İkram ettiği çayı değil, sesinin melodisini içerim. Yarı yolda bıraktığımız tasarılar, hayal bile etmeye cesaret edemediğimiz özlemler, İçimizde ukdek olanlar ve hayaller, hırslar ya da hatıralar. Vazgeç hepsinden. Kapan kendini, kendi içine. Zira dünya kötülüklerle dolu bir kara ormandır. Fitne fücür diz boyu baksana. Hele kadınsan aman dikkat et üstüne başına. Adamına adımına. Sen en iyisi hiç çıkma, hiç koşturma. Otur oturduğun yerde. Büzül kal benimle. Tor top olalım. Ne olur ne olmaz. Kabuğumuzdan ayrılmayalım. Konuşur da konuşur. Nice sonra zamanı hatırlar. Gitmek için izin isterim. Ben artık kalkayım. Bırakmaz ev hanımım. Ayol daha yeni geldin. Ne güzel oturuyoruz işte. Çay doldur gene. Biraz daha kurabiye. İlla ki kal. Israr kıyamet. Ev hanımı ziyaret etmekteyseniz öyle hemencecik gidemezsiniz. Geçerken şöyle bir uğranılacak yer değildir bu mekan. Adımını attın çekiverir içine içine. Evham Hanım'ın bir kedisi vardır. Gelir sürtünür ayaklarınıza. İsmi Acaba. Evham sual eder ki acaba öyle değil de böyle olsaydı ne olurdu? Acaba filanca sene falanca kişi bana kötülük yapmak istedi mi? Acaba şu akraba bu akrabaya ta seneler evvel şöyle bir laf etti ne demek istemişti? Acaba seçmediğim yolları seçmiş olsaydım nerelere varırdım? Acaba hayat nasıl yaşanır bundan sonra? Demlik dibini bulur, zihnim kıvamını. Acaba bir gün aniden yazma yeteneğimi yitirsem ne olurum? Acaba bir gün aniden yazma yeteneğimi yitirsem ne olurum diye sorup sormamaktan yeğil mi beter mi? Acaba olsam, ersem, varsam ne olur? Acaba olmasam, ermesem, varmasam ne olur? Evham Hanım konuştukça car car, kül rengi tombul kedi acaba ayaklarına sürtünür mırıldanarak. Ben büzülürüm koltukta, gözümde büyür, ulaşılmaz olur dış dünya. Baş edemeyeceğimden korkmaya başlarım. Perdelerin delik deşik yırtıkları arasında ürkütücü bir çığırtkanlıkla seslenir toplum. Çağırır didinmeye, yorulmaya, hırpalanmaya, savaşmaya. Elif, papucu yarım, çık dışarı oynayalım. Gel de seni biraz hırpalayalım. Şayet hırpalanmazsan biz de seni dışlayalım. Elif, papucu yarım. Eyvah'ın başını sağlar. Endişeli endişeli. Bak, gördün mü? Nasıl da çağırıyor toplum gene seni. Sakın gelme oyuna. Çıkma dışarı. Kal burada benimle bu kuytuda yaşlan. Ben sana kurabiyeler pişiririm daima. Biraz daha büzülürüm koltukta. Beynim bedenime ağır gelir. Ne dışarı çıkmaya cesaretim kalır ne de cesaretlenmek için bir sebebim. Dağılır un kurabiyesi, mırıldanır kedi, damla damla erir ufalanıveririz. Evhaman'ın sesinin dalgasında. Arizona. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.